Ayrım 17.
Sayfa 172. Buna göre bir kimsenin onu içine sokmayı düşündüğümüz bir durumda nasıl davranacağını bilmek isteriz. Bu yüzden onun vaatlerine ve yeminlerine bakmayız. Çünkü dürüst konuştuğunu varsaysak bile bilmediği bir konu hakkında konuşmaktadır. Bu yüzden onun davranışını yalnızca içine gireceği koşulları ve karakterinin bu koşullarla çatışmasını düşünerek hesaplamalıyız. İnsanların gerçek ve çoğunda olduğu gibi çok üzücü yapısından gerekli açık ve temel bir anlayışa ulaşabilmek için onların pratik yaşamdaki çabalarının ve davranışlarının yorumu olarak onların edebiyattaki çabalarından ve davranışlarından yararlanmalıyız. Ve bunun tersi de geçerlidir. Ne kendimizde ne de onlarda yanılmamak için bu çok yararlıdır. Ama yaşamda ya da edebiyatta karşımıza çıkan özel bir alçaklık ya da aptallık eğilimi bizde bir öfke ve kızgınlık konusu değil, salt bir bilgi olabilir. Bunu insan soyunun karakteristiğine yeni bir katkı olarak görür ve bunun farkında oluruz. Sonra onu adeta bir mineraloğun karşısında çıkan çok karakteristik bir mineral özelliğini incelemesi gibi inceleriz. Elbette düşünülemeyecek ölçüde büyük istisnalar vardır ve bireysellikler arasındaki farklar çok büyüktür. Ama genelinde zaten söylediğimiz gibi dünya kötülük içindedir. Vahşiler birbirlerini yiyorlar ve evcilleşmiş birbirlerini dolandırıyorlar. Ve buna da dünyanın gidişi deniliyor. Tüm yapay, dışarıya ve içeriye yönelik mekanizmalarıyla ve şiddet araçlarıyla devletler, insanların sınırsız adaletsizliğine bir set çekme önleminden başka nedirlerdir ki? Tüm bir tarihte her kralın yerini sağlamlaştırır sağlamlaştırmaz ve ülkesi biraz zenginleşir zenginleşmez, bu durumdan ordusuyla tıpkı bir çapulcu süresi gibi komşu ülkeye saldırmak için yararlandığını görmüyor muyuz? Hemen hemen tüm savaşlar aslında yağma seferleri değil midir? Antik çağda olduğu gibi orta çağın bir bölümünde de yenilenler, yenenlerin köleleri olmuşlardı. Yani esas olarak yenenler için çalışmaları gerekiyordu. Savaş tazminatı ödeyenler de aynı şeyi yapıyorlar. Daha önceki çalışmalarının kazancını veriyorlar. Tüm savaşlar çalmak için yapılır diyor Voltaire ve Almanlar bunu üstlerine alınmalıdırlar. 30. Hiçbir karakter kendi başına bırakılabilecek ve kendi başına gidebilecek gibi değildir. Herkes kavramlarla ve düzenleyici ilkelerle yönlendirilmeye gereksinim duyar. Ama bunda fazla ileriye gidilirse, yani doğamızdan değil, salt mantıklı düşünmeden kaynaklanan, aslında bütünüyle edinilmiş ve yapay bir karaktere varılırsa, çok geçmeden doğa yabayla bile kovulsa yine de geriye döner, özdeyişinin kanıtlandığını görürüz. İnsan başkalarına karşı davranış üzerine bir kuralı çok iyi bulur. Hatta bunu kendisi ortaya koyar ve uygun bir biçimde dile getirir. Ama yine de gerçek hayatta bununla çelişir. Yine de bu yüzden moralini bozmamalı ve dünya yaşamında davranışlarını kurallara ve düzenleyici ilkelere göre yönlendirmenin olanaksız olduğunu ve bu yüzden en iyisinin işi oluruna bırakmak olduğunu düşünmemelidir. Tüm kuralsal yönetmeliklerde ve emirlerde olduğu gibi pratik olan şudur ki kuralı anlamak birincildir. Onu uygulamayı öğrenmek ise bundan sonra gelir. Birincisi bir defada akılla gerçekleşir. İkincisi ise alıştırma yoluyla yavaş yavaş edinilir. Öğrenciye müzik aleti üzerindeki tutamaklar, eskrimdeki savunma ve saldırı hamleleri gösterilsin. Hemen en iyi niyetine karşın hata yapar ve nota okumanın çabukluğu içinde ve kavganın heyecanı içinde bunlara uymanın olanaksız olduğunu söyler. Yine de yavaş yavaş alıştırma yaparak, tökezleyerek, düşerek ve kalkarak öğrenir. Latince yazma ve konuşmanın gramer kurallarında da durum aynıdır. Bir hödük bir saray adamı olur. Bir kindar nazik bir centilmene, açık olan kapalıya, soylu olan ironik olana dönüşü verir. Ne ki böyle uzun bir alışkanlıkla ulaşılan öz terbiyenin etkisi sürekli dışarıdan bir zorlama gibi olacaktır. Doğamız buna karşı koymayı asla bırakmayacaktır ve ara sıra beklenmedik anlarda onu çiğneyecektir. Çünkü soyut düzenleyici ilkelere göre yapılan tüm eylemlerin başlangıçsal, doğuştan gelen eğilimlere göre yapılan eylemler karşısındaki konumu, insanın yaptığı bir aletin, Örneğin biçimin ve devinimin kendilerinden habersiz bir malzemeye dayatıldığı bir saatin, biçimin ve malzemenin birbirleriyle iç içe ve bir oldukları canlı bir organizma karşısındaki konumu gibidir. Edinilmiş karakterin doğuştan gelen karakter karşısındaki bu durumu, İmparator Napolyon'un bir sözüyle de kanıtlanır. Doğal olmayan her şey eksiktir. Bu fiziksel olsun, ahlaki olsun, her yerde ve her şeyde geçerli olan bir kuraldır. Bunun aklıma gelen tek istisnası, mineraloğun bildiği, doğal olanından daha üstün olan yapay bir yıldız taşıdır. Bu yüzden burada her türlü yapmacıklığa karşı uyarıda bulunuyoruz. Yapmacıklık her zaman bir küçümseme uyandırır. Birincisi korkuya dayandığından, korkakça olduğu için bir aldatmacı olarak. İkincisi kendi kendini, kendi kendisiyle lanetleme yargısı olarak. İnsan, insan olmadığı gibi görünmek için ve bunun sonucunda olmadığı şeyi olduğundan daha iyi kabul ettiği için. Herhangi bir özelliği varmış gibi göstermek, bununla çalım satmak, bu özelliğe sahip olmadığını kendi kendine itiraf etmektir. Çalım satılan şey ister cesaret ya da bilgelik olsun, ister zihin ya da espri ya da kadınlardan yana şanslı olmak olsun, isterse de zenginlik ya da seçkin bir konum olsun, buradan o kişide tam da bunun eksik olduğu sonucu çıkarılabilir. Çünkü bir özelliğe gerçekten eksiksiz bir biçimde sahip olan kişinin aklına bunu ortaya koymak ve bununla çalım satmak gelmez. O bu konuda bütünüyle sakindir. Tıngırdayan nalın bir çivisi eksiktir diyen İspanyol atasözünün anlamı da budur. Yine de başlangıçta söylediğimiz gibi hiç kimse dizginlerini tümüyle başkasının eline verip kendini olduğu gibi göstermemelidir. Çünkü doğamızdaki birçok kötü ve şeytansı yönün gizlenmesi gerekir. Ama bu salt olumsuz olanı benzeşmezliği haklı çıkarır. Olumluyu benzerliği değil. Ayrıca birinin neyi yapmacık yaptığı tam belli olmadan önce yapmacıklığın anlaşılacağı bilinmelidir. Ve sonunda yapmacıklık uzun süre dayanamaz ve maskesi düşer. Hiç kimse bir maskeyi uzun süre taşıyamaz. Rol yapma çok geçmeden asıl doğasına döner. 31. Bir insan nasıl ki kendi ağırlığını devindirmek istediği yabancı bir ağırlık gibi duyumsamadan taşıyorsa, kendi hatalarını ve suçlarını da ayrımsamaz da salt başkalarınınkileri görür. Bu yüzden herkes başkasında kendisinin her türden suçlarını, hatalarını, kötü davranışlarını ve çirkinliklerini açıkça gördüğü bir ayna bulur. Ancak çoğu durumda bu ayna karşısında kendini gördüğünü bilmediği ve karşısında bir başka köpeğin olduğunu zannettiği için aynaya havlayan bir köpek gibi davranır. Başkalarını ulu orta eleştiren kendi kendisini iyileştirmek için çalışır. Başkalarının dışsal davranışlarını genel olarak yapıp ettiklerini sessizce kendi kendilerine dikkatli ve keskin bir eleştiriye tabi tutanlar böylelikle kendi eleştirmeleri ve olgunlaşmaları için çalışmaktadırlar. Çünkü genellikle sert bir biçimde kınadıkları şeyden kaçınmak için ya yeterince adil ya da yeterince gururlu ve kibirli olacaklardır. Hoşgörü açısından ise bunun tersi geçerlidir. Yani bu izni biz kendimiz veririz ve bu izni almak için rica ederiz. İncil, başkasının gözündeki çöp ve kendi gözümüzdeki mertek hakkında güzel bir öğüt verir. Ama dışarıya bakması ve kendi kendini görmemesi gözün doğasında vardır. Bu yüzden kendi hatalarının farkına varmak için onları başkalarında görmek ve kınamak iyi bir araçtır. Kendimizi iyileştirmek için bir aynaya gerek duyarız. Bu kural biçim ve yazış biçimi açısından da geçerlidir. Bu alandaki yeni bir çılgınlığı kınamak yerine ona hayranlık duyan bir kimse onu taklit edecektir. Bu yüzden Almanya'da herkes çabucak etrafına bakınmaktadır. Almanlar çok hoşgörülüdürler. Fark ediliyor bu. Bu izni biz kendimiz veririz ve bu izni almak için rica ederiz sözü onların sloganıdır. 32. Soylu bir insan, gençliğinde insanlar arasındaki belirleyici ve önemli ilişkilerin ve bu ilişkilerden doğan bağların ideal olduklarına, yani zihniyetin, düşünüş biçiminin, beğeninin, zihinsel güçlerin benzerliğine dayandırdıklarına inanır. Ancak daha sonra bunların reel olduklarını, yani herhangi bir maddi çıkara dayandıklarını anlar. Hemen hemen tüm bağların temelinde bunlar vardır. Hatta insanların çoğunluğunun öteki ilişkilerden haberi bile yoktur. Bunun sonucunda herkes kendi makamına ya da işine ya da ulusuna ya da ailesine, yani genel olarak geleneğin ona verdiği konuma ve role göre kabul edilir. Bu yüzden türüne göre ayrılır ve fabrikadaymış gibi muamele görür. Buna karşılık onun kendinde ve kendi başına, yani insan olarak kişisel özellikleri sayesinde ne olduğu, ancak gelişigüzel bir biçimde ve bu yüzden sadece bir istisna olarak ve herkes tarafından rahatına geldiği ölçüde söz konusu edilir. Yani çoğu zaman bir kenara atılır ve yatsınır. Ama insan bu özelliklere ne denli sahipse, bu düzenleme o denli hoşuna gitmeyecektir. Yani bu düzenlemenin alanından kaçmaya çalışacaktır. Oysa ki bu düzenleme, bu yoksunluklar ve gereksinimler dünyasında bunları giderme araçlarının her yerde en önemli, böylelikle egemen olmalarına dayanır. 33. Gümüş yerine kağıt paranın dolaşımda olması gibi, dünyada hakiki saygının ve hakiki dostluğun yerine bunların dışsal gösterimleri ve olabildiğince doğalmışçasına taklit edilmiş jestleri geçerlidir. Öte yandan bunları gerçekten hak eden insanların bulunup bulunmadığı da sorulabilir. Yine de dürüst bir köpeğin kuyruk sallamasına böylesi yüzlerce gösterimden ve jestten daha çok değer veririm. Hakiki, sahici dostluk, ötekinin esenliği üzerinde güçlü, salt nesnel ve bütünüyle çıkarsız bir ilgiyi ve bu ilgide yine gerçekten kendini arkadaşıyla özdeştirmeyi gerektirir. İnsan doğasının egoizmi bunun öyle karşısındadır ki, hakiki dostluk, devasa deniz yılanları gibi bir efsane mi oldukları yoksa herhangi bir yerde yaşıyor mu oldukları bilinmeyen şeylerdendir. Bu arada bazı insanlar arasında esas olarak çok çeşitli türde gizli egoist güdüye dayanan ama yine de bir nebze hakiki ve sahici dostluk içeren bazı bağlar vardır. Bu insanlar bu dostluk sayesinde soylulaşırlar ve bu noksanlıklar dünyasında dost adını biraz olsun hak ederler. Bu bağlar iyi tanıdıklarımızın çoğuyla yokluğumuzda bizim hakkımızda neler konuştuklarını öğrendiğimiz zaman selamı sabığı kestiğimiz gündelik ilişkilerin çok üstündedirler. Bir dostun sahiciliğini sınamak için ciddi yardım ve önemli fedakarlık gerektiren durumların yanı sıra en iyi fırsat ona az önce karşılaşılan bir felaketten söz edildiği andır. Bundan sonra ya dostun yüzünü sahici içten ve katıksız bir üzüntü kaplayacaktır ya da Rochefort'un şu ünlü sözünü sakince eğreti bir yüz ifadesiyle kanıtlayacaktır. En iyi arkadaşlarımızın mutsuzluğunda her zaman bizi rahatsız etmeyen bir şeyler buluruz. Sıradan sözüm ona dostlar, bu tür durumlarda usulca bir hoşnutluk gülümsemesine dönüşecek seyirmeyi zorlukla bastırabilirler. İnsanları kısa süre önce karşılaşılan önemli bir belanın kendilerine anlatılması ya da herhangi bir kişisel zayıflığın açıkça söylenmesi kadar keyiflendiren çok az şey vardır. Uzaklık ve yokluk her dostluğa zarar verir. Bunu itiraf etmekten nedenle hoşlanılmıyorsa da karakteristik bir durumdur bu. Çünkü görmediğimiz insanlar, en sevgili dostlarımız bile olsalar, yılların akışı içinde yavaş yavaş soyut kavramlara dönüşürler. Böylelikle onlara yönelik ilgimiz giderek salt mantıksal, hatta geleneksel bir ilgi olur. Gözümüzün önünde bulunanları ise, sevdiğimiz hayvanlar bile olsalar, canlı ve derinden duyulan bir ilgi gösteririz. İnsan doğası böyle duyumsaldır. Demek ki Goethe'nin şu sözü burada da kanıtlanıyor. Şimdiki zaman güçlü bir tanrıçadır. Ev dostları çoğu kez efendiden çok evinin dostu oldukları, yani köpeklerden çok kedilere benzedikleri için böyle adlandırılırlar. Dostlar dürüst olduklarını söylerler. Oysa düşmandırlar. Dürüst olan, bu yüzden onların kınamasından bir tür acı ilaç olarak kendimizi iyileştirmekte yararlanmalıyız. Zor günün dostu zor mu bulunur? Tam tersine. Birisiyle dost olunur olunmaz hemen zora düşer ve bizden para ödünç almak ister. 34. Bir toplumda sevilmenin yolunun akıl ve zeka göstermekten geçtiğini zanneden bir kimse ne kadar da acemidir. Akıl ve zeka aslında önceden kestirilemeyecek kadar ezici bir çoğunlukta nefret ve öfke uyandırırlar. Bu öfke bunu duyumsayanın bunun nedeninden yakınmaya hakkı olmadığı, hatta kendisinden bile gizlediği ölçüde daha acımasızdır. Bunun işleyişi ayrıntısıyla şöyledir. Birisi konuştuğu bir kimsede büyük zihinsel üstünlük ayrımsar ve duyumsarsa, sessizce ve açıkça bilincinde olmadan ötekinin de aynı ölçüde kendisinin aşağılık ve sınırlı olduğunu ayrımsadığı sonucuna varır. Bu örtük tasım onun en keskin nefretini, öfkesini ve hiddetini uyandırır. Bu yüzden Gresyan haklı olarak şöyle söylüyor. Sevilmenin biricik yolu en saf hayvanın postuna bürünmektir. Oysa aklı ve zekayı belli etmek, tüm ötekileri yeteneksizlikle ve budalalıkla suçlamanın yalnızca dolaylı bir yoludur. Üstelik sıradan bir doğa kendi karşıtını gördüğünde isyan eder ve bu isyanın gizli kışkırtıcısı kıskançlıktır. Çünkü her gün görülebileceği gibi insanlar kibirlerini doyurmayı her şeyin önüne koyarlar. Bu da ancak kendi benliklerinin başkalarınınkiyle karşılaştırılmasıyla olanaklıdır. İnsan zihinsel üstünlükleriyle duyduğu denli hiçbir şeyle gurur duymaz. Hayvanlar karşısındaki üstünlüğü sadece bunlara dayanır. İstenci insan kendi kendisine vermiştir denilebilir. Çünkü istenç onun kendisidir. Ama zeka gökten, yani bengi, gizem dolu yazgıdan ve onun zorunluluğundan aldığı bir donanımdır. Annesi ise bu yazgının yalnızca bir aracıydı. Bu yüzden ona bu konuda kesin bir üstünlük taslamak, üstelik bunu tanıklar önünde yapmak büyük pervasızlıktır. Böylelikle intikam almaya davet edildiğini duyumsar ve çoğu kez bunu hakaret yoluyla gerçekleştirme fırsatı arar. Böylelikle akıl alanından hepimizin eşit olduğu istenç alanına geçer. Bu yüzden toplumda mevki ve zenginlik sürekli büyük bir saygı görmeyi hesaplayabilirlerken, zihinsel üstünlüklerin kesinlikle böyle bir beklentisi olamaz. En iyi durumda görmezden gelinirler ama görüldüklerinde de bir tür densizlik ya da sahiplerinin izinsiz bir biçimde elde ettiği ve şimdi de bununla gurur duymaya yeltendiği bir şey olarak görülürler. Bu yüzden herkes onları bir başka konuda aşağılamayı gizliden gizliye ister ve ancak fırsat bulduğunda bunu yapar. En alçak gönüllü kişi bile zihinsel üstünlüğü yüzünden özür dileme fırsatı bulamayacaktır. Sadi Gülistan'da şöyle diyor. Akılsız bir kişi, akıllı bir kişiye karşı, akıllının akılsıza duyduğu soğukluğun 100 katı daha fazla bir nefret duyar. Buna karşılık zihinsel değersizlik gerçek bir kabul görür. Çünkü beden için sıcaklık neyse, zihin için iyilik verici üstünlük duygusu da odur. Bu yüzden herkes içgüdüsel bir biçimde bunu kendisine vaat edenlere tıpkı bir sobaya ya da güneşe yaklaşır gibi yaklaşır. Böyle birisi erkeklerde zihinsel özellikler, kadınlarda ise güzellik açısından kesinlikle en dipte yer alandır. Kimi insanların düpedüz değersiz olduğunu kanıtlamanın bir bedeli vardır. Buna karşılık vasat bir kızın çipçirkin bir kıza nedenli içten bir dostlukla yaklaştığı görülür. Bedensel üstünlükler erkekler arasında çok dikkate alınmazlar. Bununla birlikte insan kendini ufak tefek birinin yanında, iri yarı birinin yanında olduğundan daha rahat duyumsar. Bunun sonucunda genel olarak erkekler arasında aptallar ve cahiller, kadınlar arasında da çirkinler, sevilirler ve aranırlar. Kesinlikle iyi bir kalbi olma ününe kolaylıkla erişirler. Çünkü herkes onların ilgisine kendisi ve başkalarının önünde bir perde gibi gerek duyar. Tam da bu yüzden her türden zihinsel üstünlük son derece yalnızlaştırıcı bir özelliktir. Lanetlenir ve nefret edilir ve bunun bahanesi olarak da sahibine her türlü hata yakıştırılır. Arkadaşlıklar ve dostluklar dünyada ilerlemek için asıl araçtırlar. Ama büyük yetenekler insanı her zaman gururlu kılarlar ve böylelikle yetenekleri az olanlara yaklaşmak için uygun değildirler. Hatta bu ikinciler karşısında büyük yeteneklerin gizlenmesi ve yadsınması gerekir. Yeteneklerin az olduğunun bilinmesi bunun tersi bir etki gösterir. Alçak gönüllülükle, kibirsizlikle, yardımseverlikle ve kötü olana karşı saygıyla iyi geçinir ve bu yüzden arkadaşlar ve koruyucular edinir. Bu söylenenler salt devlet hizmeti için değil, aydınların dünyasındaki onur mevkileri, şerefler ve hatta ün için de geçerlidir. Örneğin akademilerde vasatlık hep en tepelerdedir. Meziyet sahibi insanlar ise oraya ya geç çıkarlar ya da hiç çıkmazlar. Ve her yerde durum böyledir. Kadınlar arasında güzelliğin böyle bir etkisi vardır. Çok güzel kızlar ne bir kız arkadaş ne kendilerine eşlik edecek bir hanım bulabilirler. Nedimelik işlerine hiç başvurmasalar daha iyi olur. Çünkü güzel bir kız daha kapıdan adımını attığında yeni hanımefendisinin yüzü kararır. Çünkü kendisi ya da kızı için böyle bir yansıtıcı zemine asla gerek duymamaktadır. Buna karşılık rütbe üstünlüklerinde durum tersidir. Çünkü bu üstünlükler kişisel olanlar gibi karşıtlık ve uzaklık sayesinde değil, çevredeki renklerin yüze etkisi gibi yansıma yoluyla etkirler. Başkalarına güvenmemizde çoğu kez üşengeçliğin, bencilliğin ve kendini beğenmişliğin büyük payı vardır. Kendimiz araştırmamak, nöbet tutmamak, bir şey yapmamak için başkasına güvendiğimizde üşengeçliğin, kendi sorunlarımız hakkında konuşma gereksinimi bizi başkalarına bir sır vermeye yönelttiğinde bencilliğin, kendimize bir iyilik yapmamız söz konusu olacaksa kendini beğenmişliğin payı vardır. Bu güvenimize saygı duyulmasını istemekten de geri kalmayız. Buna karşılık güvensizliğe öfkelenmemeliyiz. Çünkü güvensizlikte dürüstlüğe yönelik bir övgü, yani dürüstlüğün son derece ender bulunduğunun ve bu yüzden varlığından kuşku duyulan şeyler arasında yer aldığının açık yüreklilikle itiraf edilmesi vardır. Nezaket için, Çinlilerin bu baş erdemi için Etik adlı kitabımın 201. sayfasında bir neden göstermiştim. Öteki nedeni de aşağıda veriyorum. Nezaket, birbirinin ahlaki ve entelektüel sefil niteliklerini karşılıklı olarak görmezden gelme ve öne çıkarmama yönünde sessiz bir görüş birliğidir. Böylelikle bu nitelik her iki tarafında yararına olarak daha az ortaya çıkar. Nezaket akıllılıktır. Bunun sonucunda nezaketsizlik aptallıktır. Nezaketsizlik yüzünden gereksiz yere ve bile bile düşman kazanmak, tıpkı insanın kendi evini kundaklaması gibi bir çılgınlıktır. Çünkü nezaket oyuncak paralar gibidir, açıkça sahtedir. Bununla tasarruf etmek akılsızlık kanıtıdır. Buna karşılık onu cömertçe kullanmak akıllılık kanıtıdır. Tüm uluslar mektuplarını en sadık kulunuz anlamına gelen çeşitli sözcüklerle bitirirler. Bir tek Almanlar sadece kulunuzla yetinirler. Bunu da zaten gerçek olamayacağı için yazarlar.